Ayrım 20, sayfa 276. İkinci kısım. Fakat gün doğmaya yakın uyandı, aniden uyandı. Bedeni öfkeyle yüklüydü. Çadırın karanlığında, elleri yanı başında uyuyan Siculi hizmetçinin boğazını buldu ve boğazındaki ölümcül azapla kız da uyandı ve onun ismini aykırdı. Spartaküs'ün elleri gevşedi karanlıkta. Bir iç çekip rüya gördüm dedi ve yan yana sessizce uzandılar. Ta ki gözleri karanlıkta bir miktar görebilene kadar. Ve Mella tekrar uyudu. Fakat Petelya geçitlerinde inen sabahın hafif pırıltısını seyreden gladyatörü uyku tutmadı. Rüyanın külleri dudaklarındaydı hala. Fakat yangını sönüp gitmişti. Öfke yüreğini tamamen terk etmişti. Artan ışıkta göğsündeki başa baktı ve parmakları Siculi hizmetçinin saçlarında dolaştı hafifçe. Ve uykusunda ağlayan kızı kendisi de ağlayarak ve onun ağladığını bilmeksizin yatıştırdı. Ve Spartaküs şafağı bekledi. Ve Mella tekrar uyandığında şafak hala tam sökmemişti. Ve Spartaküs rüyasında gördüğünü anlattı ona. Kızı Roma kurdu sanmıştı. Halbuki ben yılanın eşiyim. Spartaküs kızın gözlerine baktı ve onlardaki temizliği gördü ya da hüznü. Tüm köle sevinçlerinin arkasında yatan o firari kederle sarmaşmış hüznü. Fakat ondaki çiçeğe durmuş gençliği de gördü. Bu çiçekleri kendisinin derlediği, onların ziyan olup gitmedikleri geçti aklından. Ve kızı yana doğru bırakıp çadırın girişine doğru yürüdü. Bu arada kız da kalktı ve ona et ve süt hazırladı. Uyanan dünyaya onu gören gözlerle nadiren bakmıştı kayıp gladyatör. Hayatı boyunca hep aşağısına veya ilerisine bakmışlardı onun. Trakya'da geçen günlerde av bulma umuduyla, Batiates'in köle çukurlarında zincirler içinde uyanarak, büyük özgür lejyonların yürüyüşleri sırasında İtalya'yı arşınlarken, fakat şimdi alışılmadık biçimde ağaran güne bakıyordu ve manzaraya bakarken bir şey onu bulduğu yere çiviliyor, içini sükunetle dolduruyordu, gökyüzündeki renklerin oynaşması. Soğuk ve solgun ve mavi gökyüzü ve altında dünya. Fakat artık bu solgunluk gözlerinin önünde körlemesine kırmızının içine dalarak gittikçe yok oluyor. Altın rengi güneş kırmızı zirvelerin üzerinde taşkınlar yaratıyor. Gökyüzünün mavisi kanlı çizgilerle yarılıyordu. Acelesi varmış gibi gittikçe hızlanarak yeni gün geldi. Ve gladyatörün seyrettiği Petelya tepelerindeki küçük sis halkalarına can verdi. Gece bu yükseklikleri mesken tutmaktan hala tam olarak vazgeçmiş değildi. Fakat güneşin gelişiyle birlikte gölgeler karanlıktan mızraklarla geri çekildi. Yerden hafif bir sis kalktı. Yavaş yavaş yeryüzünden gece boyu yağan yağmurun ıslaklığıyla parlayan kayalardan, ağaçlardan, büyük koyaklardan yukarı yükselip gitti. Ve ardından Spartaküs öylece durup kulak kesilince uzaktan kaderine bırakılmış bir horreum'dan gelen horoz sesini işitti. Yüksek, tiz ve gelen günü delip geçen. Hayvan iki kez öttü ve ardından sessizlik hakim oldu. Şafağı yaran o çığlıkla uykudan uyanan köle kampının artık duyulmaya başlayan gürültüleri dışında. Fakat yine o nemli rüzgar çıka geldi ve gladyatör esintinin taşıdığı kokuları içine çekti ve gördüğü rüyanın rahatsızlığı tekrar yakaladı onu. Ama o bir rüyadan başka neydi ki? Efendilerle son hesaplaşma için Brindisium yolundan dönmek. Artık sabahın bu soğuk maviliğinde açıkça ve soğukkanlı bir biçimde bitmiş, tükenmiş, yorgun, yürümekten ayakları şişmiş, kılıçları körleşmiş, cenahları koruyacak atlılardan yoksun, sapanları için güllesi olmayan, Sagittarius'i oksuz lejyonlarıyla gireceği felakete uğrama riskini görüyordu. Felaket! Fakat güneş gelmişti ve de rüzgar ve Spartaküs'ün içinde yine o karanlık, vahşi duygu, önderlik ettiği kampta heyecanla etrafına toplanan, son iki yılda İtalya'nın yarısını çiğneyip geçen, sessiz fakat dile getiremedikleri arzuyu yüreğinde hissettiği kölelerle mistik ayniyet duygusu yükselmişti. Tükenmiş şiş ayaklı bir orduyla mı? Ama kurt oradaydı işte ve artık bu efendileri yenme dışında oradan ayrılıp gitmeleri mümkün değildi. Gökyüzü kan olup yağdı karanlık bir an. Başını kaldırıp yukarı ona baktı. Kasvetli hülyalı gözlerle. Ürkünç, soğuk ama hiddetli ve kederli. Ve sonra Siculi hizmetçiye döndü. Kız onun ayağını koyduğu taburenin yanına diz çökmüştü. Fakat döndüğünde bir başka hale bürünmüştü. Kızın kendisine karşı duyduğu aşka ve korkuya bulanık düşüncelerle, bulanık gözlerle bakarken kız onun genç olduğunu gördü. Ya da ona öyle gelmişti. Strategos, strategostu. Ne gençti ne de yaşlı. Ve Spartacus berrak parlak gözlerle gülümsedi kıza. Ona doğru bir avcı gibi ilerledi ve onun yanına oturdu ve birlikte yemek yediler. Ve kız da tüm kampı saran merak duygusunu taşıyordu ve ona planının ne olduğunu sordu. Ama onda tuhaf bir hal vardı. Trakya'daki yıllarından söz etti, sabahları ormanları taramaktan. Özgür veya Romalı lejyonlardan çok daha önce gördüğü lejyonları ve onlar akşam üzere kuzeye doğru ilerlerken adamların bedenlerinden ve uzun sorguçlarından yansıyan ışığı şimdi nasıl hatırladığından. Ve kıza aklında Sicilya'dan bu tür manzaralar kalıp kalmadığını sordu. Kız kalmadığını söyledi. Tek hatırladığı bir bulut ve puslu bir hayalden ibaretti. Ve kız büyük bir merakla dinliyordu onu, gözleri ona dikiliydi. Ve gladyatör başı ellerinin arasında sessizce oturmaya başladığında kurutulmuş mısır kızın boğazına takıldı ve kız onu yutamadı. Fakat Spartacus başını kaldırıp tekrar ona baktığında kız yine onun ne kadar genç olduğunu gördü. Ve sonra kız onun kesinlikle bir tanrı olduğunu düşündü ve korkuyla titredi. Daha önce onun tarafından tenine arzuyla dokunulmuş olsa da onun kudretinden dehşete kapıldı. Ve o gülümsedi kıza ve onu öptü ve kalktı ve zırhına bakındı. Ve... ''Sanırım işin sonu geliyor Mella'' dedi. ''Eğer böyleyse bıçağın var.'' Ve kıza teşekkür etti. Ve onun kendisine iyi hizmet ettiğini belirtti. Ve sonra gözleri yediği yemeğin kırıntılarına takıldı ve ağır ağır sanki zihninde bazı hatıralar canlanmış gibi tanrıların şerefine içki dökmeyi unuttuklarını söyledi. O bu dağların arasında ve dünyada ne kadar tanrı varsa hepsi için yere bir miktar mısır saçar ve biraz da şarap dökerken onun daha önce hiç böyle bir şey yapmadığını bilen kızın gözleri kocaman kocaman açıldı. Ardından kız onun zırhının tokasını taktı ve ona bir atlı kalkanı olan parlak kalkanını getirdi. Fakat o bunu bırakıp yerine ağır bir samnit kalkanı aldı. Bu kalkan yaya savaşçılar için yapılmıştı. Spartacus kalkanın kayışlarını kontrol etti ve onlara yağ sürdü. Ve Mella onu koluna iyice rapt edebilmesi için bir çift kayış daha getirdi. Ve Spartacus baltasını sağ eline aldı, sol kolunun altına da bir gladius taktı. Ve Mella onun kendisini daha şimdiden unuttuğunu fark etti. Artık dört bir yanlarında köle ordusundan yükselen bağırtılar, bir sürü ayak gürültüsü ve savaşa hazırlanan adamların söylediği şarkılar yükseliyordu. Üçüncü kısım. Gün ışırken Crassus sayısı artan ordusunu Roma yoluna çıkarmıştı ve yenilmez Spartacus kuvvetlerine karşı savunma yapma amacıyla yolun iki yanını da tutmuştu. Scrofas zincirli vaziyette, arkadan yerine Quaestor yapılan Quintius'la birlikte geliyordu. Scrofas'ın utanç verici bozgun yaşayan lejyonları, etrafları Crassus'un lejyonlarınca sarılmış halde merkezde ilerliyorlardı. Eyalet preatörünün kendisi arka taraftan geliyor, tepelerin eteklerinden geçip doğuya dönen yollarda lejyonların çıkardığı, bulut gibi yükselen tozu seyrediyordu. Derken bir gözcü atını tribünüsüne doğru sürdü ve küfürler savuran tribünüs de inanılmaz haberleri preatöre ulaştırdı. Crassus eğrinin üzerinde şöyle bir dönüverdi. Köle ordusu düzensiz, bas bas bağıran gruplardan oluşma kocaman bir insan yığını takip vaziyetinde Petelia tepelerinden çıkıyordu. Güneş parlıyor ve kölelerin çalıntı zırhlarında, gladyatörlerin yılan alemlerinde kıvılcımlar yaratıyordu. Ve tam o sırada Crassus ilerleyen ordunun ortalarında Spartacus'un beyaz aygırını gördü. Lejyonlar durup da yanlara doğru yayılana dek köle ordusu aralarında sadece birkaç stadyum mesafe kalacak kadar yaklaşmıştı. Rüzgarda savrulan çaput parçaları, parlayan silahları ve sert hırslı bakışlarla onları seyreden Crassus'un burun deliklerine çarpan pis kokularıyla haykırarak akan büyük bir kalabalık. Derken Crassus Quaestor'u Quintius'a döndü. ''Kamp kurun ve etrafına kazıklar dikin, çabuk!'' Söyledikleri yapıldı. Lejyonlar bu işi birçok kez yapmanın sağladığı hızla kamp kurma düzenine geçtiler ve bir siper dikmeye koyuldular. Binlerce kişi, adaların esmer adamları, Romalılar ve İtalyotlar, İspanya lejyonları, Decurio, onbaşı ve Centurioların haykırışları altında tek bir vücut gibi çalışıyordu. Güneş kısa bir süre göz kırpan yağmurun ardına saklandı. Sonra tekrar ortaya çıktı ve günün geri kalanında bir daha da hiçbir yere kaybolmadı. Tüm Kalabriya kırsalı ölüm sessizliği içinde dağlarının gölgesinde hap atladı hap atlayacak çatışmayı bekler gibiydi. Lejyonlar gözlerini yaklaşan düşmana dikmişlerdi ve onların bağırtılarını ve söyledikleri vahşi şarkılarını, hasat şarkısı ve yılan şarkısını dinliyorlardı. Bir tanrının çılgınlığı girmişti kölelerin içine. Kleon'la Kadeşli Gershom atlarıyla bağıra çağıra kendi safları arasında gidip geliyor, onları Spartaküs'ün daha önce hiç emretmediği bir düzene sokmaya çalışıyorlardı. Alt tarafı Şiltrun olan bir Kuneus, kadınlar da erkeklerle birlikte geliyorlar, köle tribünüslerinin karşısında kahkahalarla gülüyorlar, mızraklarını koyu renk topraktan siperlerin yükseldikçe yükseldiği Romalıların ordugahına doğru sallıyorlardı. Sarhoş bir ordu, çılgınca umutlarla sarhoş. Köleler artık efendilerin üzerine bir an önce yürümek için gürültü koparıyorlardı ve Spartaküs'ün adını haykırmaya başladılar. Ter içinde kamp duvarlarını örmeye çalışan Romalılar bir an öylece kala kaldılar. Sonra düzensiz köle saflarının önünde salınan iri beyaz aygırı gördüler ve gözlerini dikmiş o tarafa bakan lejyonerler arasında boydan boya bir fısıltı dolaştı. Gladyatör. Spartaküs atını şöyle bir döndürdü, kolunda büyük bir samnit kalkanı vardı ve kölelere onları hiç bekletmeden düşmanın üzerine süreceğini haykırdı. Fakat onlar da tribünüslerine itaat edip emrettiği düzeni almalıydılar. Böylece gladyatör dudaklarında bir gülümsemeyle onları seyrederken köleler önderlerinin söylediğini yaptılar. Ve Spartaküs kanının iri bedeni boyunca çağladığını hissetti ve bakışlarını değişiklik için hareketlenen ve önünden geçen kölelerden dağlara doğru çevirince beliren inci mavisi rengi gördü. Dağlar artık güneşe doğru kara kuleler gibi yükseliyor ve onu izliyorlardı. Ve nihayet ordusu düzen alınca Spartaküs atından uzun zaman önce göl savaşında ele geçen iri beyaz aygırdan indi. Ve hayvan onun omuz başında seslice nefes aldı ve kocaman gözlerle ona baktı. Ardından Spartaküs kılıcını aygırın tam kalbine sapladı ve hayvan devrildi ve öldü. Ve kölelerden büyük bir şaşkınlık iniltisi yükseldi. Fakat Spartaküs onlara eğer bu çarpışmayı kazanırlarsa aralarından seçim yapabileceği bir sürü iyi atları olacağını, yok eğer kaybederlerse artık zaten bir ata ihtiyacı kalmayacağını söyledi. Ve sustu ve onlar onun koluna takılı çift kayışlı piyade kalkanının ne demek olduğunu işte o zaman anladılar. Ve kısa bir süre gözlerini ona dikip vakur bakışlarla baktılar. Ta ki Romalı haplarında üflenen borular köle safları boyunca öfkeyi ve coşkuyu tekrar tutuşturana dek. Ve Spartaküs onları durdurmanın mümkün olmadığını görerek köleleri savaş düzenine soktu. En öne zayıf Krasüs'ün elinden tattıkları ilk yenilginin öcünü almak için yanıp tutuşan bitin yalıları yerleştirdi. Gershom ben Samballat da atsızdı. Tribünüsleri yanında sıralar boyunca bir aşağı bir yukarı koşturdu ve son emirlere haykırdı. Ve durdu ve bekledi. Derken köle boruları hücum için öttü. Havayı uçuşan güllelerin vızıltısı kapladı ve etraf henüz yarım kurulmuş kamptan yükselen ok bulutuyla karardı. Bu bulutun altında ve arasında kalan bitin yalılar yine de hız kesmediler. En yakın duvarı yarıp hendeğe doluştular ve Romalılar onları orada karşıladı. Ve Spartaküs Yahudinin lejyonunu götürdüğü yerdeki yılan aleminin parıltısının gözden kaybolduğunu gördü. Ardından kazanmakta olduğunu gören Krasüs'ün o noktaya gönderdiği bir insan dalgasının arasında Gershom da kayboldu. Ve boruları çalındığında balta savurarak ve kılıç ve bıçak hamleleriyle ve öfkeden ağlayarak bitin yalılar geri çekildiler. Fakat bunu hiç dert etmediler. Emir veren kimse olmaksızın sıralarını tekrar oluşturdular ve kampa bir daha yüklendiler. Üç kez saldırdılar, üç kez geri püskürtüldüler. Ama korkunç bedeller ödeyerek. Krasus Bitinyalıların bu kılıçları kör adamların başarısızlıklarının kesin olduğunu anladı ve atını kampın ortalarındaki yükseltinin üzerine sürüp savaşı oradan izlemeye başladı. Derken Spartacus Galyalı ve Cermen lejyonlarından kalan adamları kamp duvarlarındaki yarıklara doğru sürdü ve onların başındaki Kleon'un bu savrulan kılıç ve durmaksızın işleyen mızrak çılgınlığının ortasında yitip gittiğini gördü. Ve Galyalılar da artık tamamen dağılmış kamptan bozgun halinde kaçıyorlardı. Böylece anladı ki son gelmişti. Romalıların yedek lejyonları koşu düzeninde kaçan köleleri imha etmek üzere kampın sınırlarından dışarı çıkıyordu. Ve gladyatör adamlarını Cuneus düzenine soktu. Etrafında gladyatör muhafızları vardı. Ve Crassus'un üzerinde durduğu tepeciye doğru baktı ve kalkanının tokalarını kontrol etti ve Trakyalılarının önünde yarığın içine doğru atıldı. Dördüncü kısım. Ve Spartacus bir sürü adamın arasına daldı ve birçoğunu devirerek doğrudan Crassus'a yöneldi. Lakin iki Centurio ile vuruşup onları öldürmesine rağmen Crassus'a ulaşmayı başaramadı. Ve nihayet civarındakiler kaçtıktan sonra da olduğu yerde dövüşmeye devam etti. Ve etrafı çok sayıda asker tarafından sarıldı ve o ta ki biçilip de yere devrilene kadar savaşmayı sürdürdü. Appia Yolu, 1. Kısım. Çarpışmadan 5000 kişi kaçtı kuzeye doğru. Burada nihayet İberya'dan dönen Pompeius tarafından önleri kesildi ve paramparça edildiler. İnsan doğramaktan yorulan Crassus'un lejyonları ise sonunda esir almaya başladılar. Ve Crassus bu esirleri saydı ve sayıları 6000'in üzerindeydi. Ve Crassus lejyonlarıyla Appia yoluna ilerledi ve 3 gün boyunca kampı iş başındaki marangozların çıkardığı gürültülerle çınladı. Kampa çok sayıda ağaç getirildi ve biçilip düzeltildi. Bu arada bağlı ve aç bırakılmış köleler susuz vaziyette ve insafsız güneş tepelerinde çökmüş bekliyorlardı. Ve ışıklı ve karanlık saatler boyunca marangoz aletlerinin ritmik seslerini işitiyor ve biçilen tahtadan yayılan taze reçine kokusunu soluyorlardı. Sonunda her şey hazırdı. Ve Licinius Crassus köleleri ortaya getirtti. Bütün bir sıcak yaz günü boyunca ordusunu Roma'ya doğru ağır ağır yürüttü ve köleleri teker teker yeni yapılmış çarmıhlara çiviletti. Ve sonunda lejyonerleri bile dehşet içinde kalıp bakışlarını ufka kadar uzanan, giderek güneş pusunun arasında kaybolan, haykıran insan dizilerinden geri çevirir oldular. Çarmıha çivilenenlerin bazısı acıdan yüksek sesle feryat ediyordu. Çiviler kemiklerini sıyırır veya parçalayıp geçer ve kemik kıymıkları etlerinden dışarı fırlarken. Bir kısmı bayılıyordu, bir kısmı haykırarak tuhaf tanrılara sesleniyor ve sonunda lejyonerler ellerine ve ayaklarına çiviler çakarken merhamet dileniyorlardı. Derken çarmıhlar bir bir kaldırıldı ve üzerindeki köle bedeni öne doğru savruldu ve çarmıh yeni açılan çukurunun içine bırakılırken yırtılan etlerin sesi geldi. Ve kan ve dışkı kokusu yükseldi havaya gün boyu. Kurtlar toplandı o gece ve de leş peşindeki kuş bulutları üşüşüp beklemeye başladılar. Ve nihayet son çarmıh da yere yerleştirildi ve Romalılar ayrıldı. Gece geldi yoğun bir çiğ ile birlikte ve millerce uzanan çarmıhlar boyunca bir inilti selamladı bu gelişi. Serinlik yeniden can vermişti solmuş dudaklara. Ve insanlar yaşlarla dolu gözlerini yukarı, soğukkanlı, dipdiri yaz yıldızlarına çevirdiler. Birkaçı ölmüştü henüz. Zira ellerinin ve ayaklarının tamamen iltihaplanmasına ya da bilinçlerini kaybedecek kadar kan kaybetmelerine saatler vardı daha. Ve o vakte kadar gece boyu bir sürü dilde anlamsız gevelemelerle devam etti inilti. Bir tanrıya seslenen adamlar, ölmüşlerin ya da kayıpların adlarını haykıran adamlar, ağzından kelime çıkmadan çocukça yaygara koparan adamlar. Derken bu sesler de kesildi. Zira gece ilerledikçe hava gündüz olduğu kadar sıcaklaştı. Ve sabaha doğru uzun bir sıra halindeki dizi dizi çarmıhta köleler şişmiş dudakları arasından sarkan morarmış dilleri ve donuklaşmış gözleri ve yaralı hayvanları hatırlatan anlamsız iniltileriyle asılı vaziyette artık kaderlerine teslim olmuşlardı. Çarmıha gerilen köleleri seyretmek için Roma'dan büyük bir kalabalık döküldü. kıyıdan gelen bu uzun yoldan nihayet güvenlik içinde geçen tacirler, artık sinek bulutlarının ve kuşların etraflarına yerleştiği, hareketsiz ve hala canlı bedenlere baktılar ve ürperdiler ve geçip gittiler. Ve ara sıra bir feryat yükseliyor ve ölüm geliyordu ve ağır ama yoğun bir faaliyet içindeki böcekler çıkıyordu ortaya. Ve seyre gelenler son yoğun acı kasılmasına göre çeşitli biçimlerde bükülmüş gövdeler gördüler. Bir diğer gün bu damla damla kuruyan insan atlarının önünden geçenler onların hayvan dişleriyle parçalandığına şahit oldular. Hiçbiri üçüncü geceyi sağ çıkarmaz dediler. Bundan sonra bir daha asla bir köle isyanı olmaz. Ve Roma'ya döndüler. Ve ışığa ve hayata ve kendi dünyalarına ve onları gözlerimizden gizleyen karanlığa. İkinci kısım. Dördüncü sabahtı ve Kleon hala yaşıyordu. Onu çarmıha çivilemek üzere soyduklarında kölenin bir hadım olduğunu gören lejyonerler neşeyle bağırışmışlardı. Sonra onu tekrar sakatlamışlardı. O kadar ki bilincini kaybetmiş, çarmıha asılıp da efendiler çekip gidene kadar kendine gelememişti. Ve sonra acı çullandı üzerine ve diğerleri gibi tam anlaşılmaz küfürler savurmaya, yakınmaya ve dudaklarını ısırmaya başladı. Sanki ateşten bir çiviyle çakılan bir çark beyninin içinde dönüyor ha dönüyordu. Ve bunun böyle sürüp gideceğinin, ölümün bir an önce gelmesinin en iyisi olduğunun, zira böyle bir azaba dayanılamayacağının farkındaydı. Ve tekrar bayıldı. Ve kendi bedeninin kokularına ve ayaklarının dibinde onu koklayan bir kurdun sesine uyandı. Ve acı ve dudaklarının arasından fırlayan feryatla uzağa kaçan hayvanın hırıltısı. Ve gün gelip geçti. Güneş parlak ışıklarını gökyüzü boyunca öylesine ağırdan alıp savuruyordu ki, bu işin günlerce, uzun geceler ve uzun gündüzler boyunca süreceğini düşündü. Ve dili şişip dişlerinin arasından dışarı fırladı. Ve ölüm gelmiyordu. Ve beyninin içine çakılı çark büyüdü de büyüdü. O kadar ki tüm gökyüzünü kapladı. Kafasından boşaldı ve onu azap içindeki yeryüzünde gördü. Ve etrafında kendi azabının arasındaki küçük boşluklarda ölmekte olan adamların son çığlıklarını duydu. Ve onların öne fırlayan ve titreyen ve nihayet huzura eren bedenlerini gördü. Üçüncü gece böcekler onu terk etti ve yabani hayvanlar geldi. Fakat onun hala canlı olduğunu gördüler ve tüm gece boyunca da canlı kaldı. Ve ona yaklaşmadılar. Karanlıkta diğer bedenleri parçaladılar. Ve son kez uyandığında gökyüzüne sabahın hakim olduğunu gördü. Ve yaşlarla dolu gözleri aydınlanan dünyayı daha büyük ve tuhaf buldu. Ah Spartaküs! Bu azap dolu beyninden ve yüreğinden kopan bir çığlıktı. Fakat o bunu sadece dudaklarından dökülen boğuk bir hırıltı olarak işitti. Sonra beynindeki azap kayboldu. Ani bir hatıralar resmi geçidi. Zihinde birden parıldayan, canlanan anılar. İlk bitin yalı kampı, güney yolundaki Horreum, dumanlar içindeki Papa, Krixus anısına düzenlenen savaş oyunları. Mutina'nın dar geçitleri, şafakta parıldayan Roma, Regium'un karları, Petelia geçitleri. Yeniden savaştı ve yürüyüşe geçti ve tartıştı. Kulakları binlerce kölenin sesini işitti. Yas tutan umut ve vaat hayaletinin feryadını duydu Appia yoluna sabah inerken. Ve tekrar acı ele geçirdi ve yırttı yüreğini ve yine geçip gitti ve delice son bir çılgınlık anı gözlerini kaldırdı. Ve önünde üzerinde başı dikenden taşlı bir figür bulunan devasa gökyüzünü kaplayacak kadar büyük bir çarmıh gördü. Ve onun ardında da yine göklere yükselen, sabahın kıyısında çarmıhın arkasında, elinde gladyüsü, bir gladyatör figürü. Ve bu ikisinin bir olduğunu ve dünyanın eninde sonunda onların olacağını gördü. Ve sonsuz gecenin içine doğru yürüdü ve bu parıltılı dünyayı onlara bıraktı. İsa'nın çarmıha girilişinden 100 yıl önce, İtalya'da bir bahar vaktiydi. Kitabın sonu. 9 Ağustos 2010. Sayfa 288.